Ayrım 5. İnsanlığı kemiren ihanet, dincilik, zulümleriyle dini kirletenlerin tarihi. Yaşar Nuri Öztürk. Sayfa 72. Teslimiyet özgürlük ilişkisi. İslam'ın teorik anlamı olan Allah'a teslimiyet fiili bir olguya dönüştürüldüğünde özgürlük olmaktadır. Bu anlamda İslam, özgürlükle eşit bir kavram olarak düşünülebilir. Elbette ki bu eşitliğin geçerli olabilmesi için hem özgürlüğün hem de İslam'ın yaratıcı iradeye uygun çerçevesinin yakalanması şarttır. Şimdi özgürlüğü İslam kaynaklarındaki özgün adı olan hürriyet sözcüğüyle karşılayarak değerlendirelim. Çağdaş Suriyeli düşünür Profesör Doktor Mustafa Sibai, ölüm 1964, İslam'ın hürriyet anlayışını en güzel değerlendiren fakihlerden biridir. Sibai, tarafımızdan tercüme edilen İslam Sosyalizmi adlı eserinde hürriyet konusuna geniş yer vermiştir. Biz, anılan eserin o bahsinden birkaç paragraf aktarmakla yetinerek geniş bilgi için eserin okunmasını öğreneceğiz. Hürriyet hakkı, İslam sosyalizminin tabi haklar dediği beş haktan ikincisidir. Hürriyet, filolojik açıdan şu anlamlara gelmektedir. 1. Kölelikten kurtulmak. Filanca hürdür denir. Yani kimsenin kulu kölesi değildir. 2. Esir düşmüş olmamak. 3. Bir şeyin özüne, cevherine yabancı bir şeyin karışmaması. Bu at hürdür denir, yani saf ırktır. Nesebinde bozukluk yoktur. Bu toprak hürdür denir, yani taş ve kum gibi şeylerden temizlenmiştir. Yahut bu kum hürdür denir, yani kumun dışında her şeyden arınmıştır. 4. Asillik, cömertlik, temizlik. Filanca hürdür denince o adamın asil, cömert, temiz olduğu anlaşılır. Bir topluluğun ileri gelenlerinden birine, hüreyye, bir şeyin en iyisine, o şeyin hürrü denmesi bu yüzdendir. Hürriyetin bu anlamlarına bakarak hür insanı şöyle tanımlayabiliriz. Hür insan, köle olmayan, herhangi bir dış tesirin altında bulunmayan, tertemiz, asil, cömert, hal ve hareketi düzenli insandır. İslam bu anlamdaki hürriyeti telkin, ikmal ve izah etmiştir. İslam'ın garanti edeceği hürriyetle biz insani hürriyeti amaçlamaktayız. Hiçbir insan bir ötekinin elinde, ülkesinde, milleti içinde köle ve esir olmayacaktır. İnsan doğduğu andan itibaren hürdür ve kimse ona efendi olamaz. Bu hakikate ışık tutacak en güzel sözü Hazreti Ömer söylemiştir. Amr bin As'a şöyle demiştir. İnsanları nasıl köle edebilirsiniz? Anneleri onları hür doğurmuştur. Birleşmiş Milletler'in İnsan Hakları Anlaşması'nda yer alan ilk madde Hazreti Ömer'in bu sözünden başka bir şey değildir. İşte, insanlar hür ve eşit olarak doğarlar. İnsan falancanın kulu olarak nitelendirilemez, sadece Allah'ın kulu olarak nitelendirilebilir. Allah hem onun hem hayatının yaratıcısıdır. Dolayısıyla ona kul olmak zorunludur. Bunu itiraf etmek de zorunludur. Çünkü bu, emrinden dışarı çıkma imkanı olmayan birine eğilmekten başka bir şey değildir. Bundan anlaşılıyor ki Müslümanın parolası daima şudur. Tapılmaya layık yalnız Allah'tır. Müslüman her gün birkaç defa şu cümleyi tekrar etmek zorundadır. Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz. Fatiha 5. Peygamberlerin en şerefli sıfatları Allah'ın kulu sıfatı olmuştur. Son peygamber de aynı şekilde nitelendirilmektedir. Hür insan, toplumu, kavmi, devleti tarafından köle yapılamaz. Çünkü o da insani hürriyette onlarla eşittir. Devlet, manevi bir kuvvet olup, millet fertleri onunla kişilik kazanır. Devlet, millete hizmet için didinir, fertlere istibdat için değil. Hatta İslam devletinde devlet başkanı bile milletin hizmetçisi olmakla nitelendirilmiştir. Hazreti Ebubekir'in halife olduğu gün halka hitaben söylediği sözler bunun delilidir. Ben sizin en iyiniz filan değilim. Ben de içinizden biriyim. Her millet yaşamakta olduğu vatanında hürdür. Başka bir millete köle edilemez. Öteki millet istediği kadar güçlü, bilgili ve zengin olsun fark etmez. Bir millet öteki millete musallat olup onun sınırları içerisindeki egemenliğine dokunursa, bu hal en büyük düşmanlık sebebi olması gereken bir tahakkümdür. Böyle bir zulümdür ki tecavüz edilen millet bu zulmü bertaraf etmek için insan ve mal güçlerinin tümünü seferber edecek, savaşabilecek bütün fertlerini zulmün kalkması için kullanacaktır. Kendilerine zulmedilenlerin savaşmalarına izin verilmiştir. Allah onlara yardıma şüphesiz kadirdir. Haç 39. Bu demektir ki saldırıya uğramış ve mensupları öldürülmüş bir millet, hakkını müdafaa için savaşmakta özgürdür. Hafif ve ağır her şeyinizle seferber olun, mallarınız ve canlarınızla mücadele edin. Tevbe 41. Bir millet böyle bir mücadeleden çekinecek olursa bu dünyada zillet ve meskenetle ve ahirette Allah'ın korkunç azabıyla cezalandırılacaktır. Şayet seferber olmazsanız Allah sizi rezil edici bir azapla cezalandıracak, yerinize de bir başka kavmi getirecektir. Tevbe 39. Eğer bir milletin bir kısmı hürriyet isteyen vatandaşlarına katılmayıp zillete boyun eğerse, bunlar kendilerine zulmetmiş olduklarından azap görecekler ve sonraları çok kötü olacaktır. Hürriyetine tecavüz edilen bir millet kendini müdafaa için ayaklanır, düşmanına gereğince karşı çıkarsa, bunun karşılığında Allah kendisine onurlu bir hürriyet ve açık bir zafer lütfedecektir. Biz, yeryüzünde küçük düşürülmek istenenlere yardım etmeyi, onları önderler, mirasçılar yapmayı isteriz. Kasas 5. Hür bir millet, hürriyetine tecavüz edilmiş bir millete hürriyetini elde etmesi, maruz kaldığı zulümden kurtulması için yardıma koşmak zorundadır. Size ne oluyor da Allah yolunda ve ey Rabbimiz bizi halkı zulme sapmış şu kentten çıkart. Katından bize bir dost gönder, katından bize bir yardımcı gönder diye yakaran mazlum ve çaresiz erkekler, kadınlar, yavrular için savaşmıyorsunuz. Nisa 75. Şuraya kadar saydıklarımız insani hürriyetin ana ilkeleri olup hem fertlerin hem de milletlerin hakkıdır. Ve İslam'a göre bu hakları korumak fertlerin ve milletlerin başlıca görevleri arasındadır. Mustafa Sibai, İslam Sosyalizmi 110-135. Güzel düşünüp güzel davranmak veya muhsin olmak. Kur'an kendi dindarının temel niteliklerinden birinde muhsin olarak kayda geçirmiştir. Muhsin kelimesi güzel düşünen, güzel eylemler yapan, güzellikler üreten ve güzelliği savunan anlamlarındadır. Aynı zamanda hem Allah'ın hem de Kur'an mümini dindarın sıfatı olan bu kelime göstermektedir ki, Kur'an, hayatın, dinin, ahlakın ve mutluluğun temeline güzelliği de yerleştirmiş ve yaratanla yaradılanı birleştirdiği ortak paydalardan birini de güzellik olarak belirlemiştir. Güzellik varsa Kur'an'ın dini vardır, güzellik yoksa Kur'an'ın dini de yoktur. Muhsin, Allah'a teslimiyet dininin dindarına sıfat olarak Kur'an tarafından 39 yerde kullanılmıştır. Bu kullanım sadece muhsin sözcüğü itibariyledir. Muhsin'in de kaynağı olan hüsn kökünden kullanımlara gelince onların sayısı 180 küsürdür. Rızkın en güzeli de Allah'tan gelir. O, rızık verme bakımından da en güzeldir. Bunun anlamı güzel rızkın kaynağının doğal niteliği bozulmamış rızık kaynakları olduğudur. Doğal niteliği bozulmuş yani insanın müdahalesine uğramış besinler doğal güzellik diyebileceğimiz özgünlük ve temizlikten az veya çok uzaklaşmışlardır. Bu konuda ayrıntılar için bizim Küresel Afetler adlı eserimize bakılabilir. Allah'ın yaratma faaliyeti gibi kelam faaliyeti de bir güzellik sergiler. Zümer 23. Bu yüzden insana indirilen sözün en güzeline uyması emredilir. İnsana inen sözlerin en güzeli Allah'ın sözüdür. Zümer 55. Ve bu yüzden Kur'an müminlerinin özelliklerinden biri de sözleri dinleyip onların en güzeline uymaktır. Muştula okulları mı? Ki onlar sözü dinler de onun en güzeline uyarlar. İşte bunlardır Allah'ın kılavuzladıkları. İşte bunlardır akıl ve gönül sahipleri. Zümer 17-18. Bize göre demokrasinin metafizik temeli bu ayettedir. Allah'tan gelen söz, sözlerin en güzeli olduğu gibi Allah'a çağıran söz de en güzel söz olmalıdır. Ve en güzel sözlü kişi, barışçıl hareket sergileyip Allah'a teslim olarak insanlığı iyilik ve güzelliğin temel ilkelerine çağıran kişidir. Fussilet 33. En güzel din de güzellikler sergileyerek Allah'a teslim olanların dinidir. Nisa 125. Güzelin kaynağı ve tüm güzelliklerin sergileyicisi olan Allah, insandan da güzellik sergilemesini ihsan istemektedir. Kur'an, dinden insanın temel nitelikler manifestosunu verircesine şöyle diyor. Şu bir gerçek ki Allah, adaleti, iyi ve güzel davranmayı, akrabaya bağışta bulunmayı emreder. Tüm pisliklerden, edepsizliklerden, kötülükten, azgınlık, doymazlık ve kıskançlıktan yasaklar. Düşünüp ibret alırsınız ümidiyle size öğüt veriyor. Nahl 90. Allah'ın sana ihsanla davrandığı gibi sen de ihsanla davran. Kasas 77. Güzellik sergileyen benlik her an Allah'la beraberdir. Güzelliğin egemen olduğu benliklere hayatın kolaylaştırılacağı şeklindeki beyan da Kur'an'ındır. Leyl suresindeki ifadeler, güzeli, güzelliği hayatına sokanların daha mutlu ve daha kolay bir hayat yaşayacaklarını, aksini yapanlarınsa mal ve imkanlarına rağmen zorluktan zorluğa sürüleceklerini bildirmektedir. Bu ayetlerde kullanılan tabirler, güzelliğin tasdiki ve güzelliğin yalanlanması tabirleridir. Şöyle deniyor: kim sahip olduğundan verir ve sakınırsa ve güzeli doğrularsa, biz ona en kolay olanı kolaylayacağız. Ama kim cimriliğe sapar, kendisini tüm ihtiyaçların üstünde görür ve güzelliği yalanlarsa, biz onu en zor olana sevk edeceğiz. Çöküş noktasına geldiğinde malı onu kurtaramayacaktır. Leyl 5-11. İnsandan ihsan üzere olması istenmiştir çünkü onun yaratıcısı da ihsan üzeredir. İhsanın karşılığı ihsandan başka bir şey olmamalıdır. Rahman 60. Ne var ki Allah ile kul bu noktada farklı tavırlar içindedirler. Allah ihsana karşı da, küfrana, nankörlüğe karşı da ihsan sergilerken, insan değil sadece küfrana, ihsana karşı da küfran sergileyebiliyor. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanan kişidir ki, varlık ve oluşa Allah'ın baktığı gibi bakar ve küfrana karşı da ihsan sergiler. İhsan üzere olanlara Kur'an muhsin dediğine göre Allah'ın isim ve sıfatlarından biri kamil insanın sıfatı yapılıyor demektir ve bunun son anlamı şu olacaktır: Kur'an mümini dindar. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanan, bunun içinde varlığa Allah'ın gözüyle bakan rahmet adamdır. Bu bakışı elde etmeden hiç kimse dindar olamaz. Muhsin, güzellikler sergileyen ve güzel işleri layık oldukları şekilde güzel yapan demektir. Bunun zorunlu sonuçları şu ifadelerle gösterilmiştir: Allah muhsinlerle beraberdir. 16'ya 128, 29'a 69. Allah muhsinleri sever. 2'ye 195, 3'e 134, 148, 5'e 13, 93. Muhsinler kopmaz pörsümez bir ipe bağlanmış kişilerdir. 31'e 22. İlahi muştular muhsinlere yöneliktir. 6'ya 154, 22'ye 37, 46'ya 12. İlahi muştuların en güzeli olan Kur'an da muhsinlere ışık ve rahmet ileten bir kitaptır. 31'e 3, 46'ya 12. Allah'ın rahmeti sürekli muhsinlerin yakınında olur. 7'ye 56. İnsanın sergilediği tüm güzelliklerin güzel sonuçları ona mutlaka ulaşır. Bu bir varlık kanunudur. Aynı şekilde tüm çirkinlik ve kötülükler de onları üreten insanın karşısına dikilir. 17'ye 7, 18'e 30. Muhsinleri yenik, ezik duruma düşürmeye kimse yol bulamaz. 9'a 91. Güzellik gerçeğinin en ilginç kuransal noktalarından biri de şudur: yaratıcı, güzellik sergileyenlere karşılık verirken aynı ile karşılık vermeyi esas almıyor. Aynı ile karşılık adaletin bir sonucudur. Oysa ki ihsan, adaletin üstünde ve ötesindedir. Güzel düşünüp güzellik üretenlerin ödülleri 1'e 10 veya daha fazla olacaktır. Güzel düşünüp güzel davrananlara güzellik var. Dahası da var. Onların yüzlerine kara da bulaşmaz, zillet de. Cennetin dostlarıdır onlar. Sürekli kalıcıdırlar orada. Kötülük kazananlara ise kötülüğün miktarınca karşılık vardır. Ama yüzlerini bir zillet de kaplar. Onları Allah'tan kurtaracak kimse yoktur. Yüzleri gece parçalarından karanlıklarla kaplanmış gibidir. Ateşin dostlarıdır bunlar. Sürekli kalıcıdırlar içinde. Yunus 26-27. Kim bir güzellikle gelirse ona, getirdiğinin 10 katı var. Kötülükle gelene ise yaptığı kadarından fazla ceza verilmez. Onlar haksızlığa uğratılmayacaklardır. En'am 160. Kim bir güzellik ortaya koyarsa ona ortaya koyduğundan daha üstünü verilir. Nemi 89, Kasas 84. Şu tespitler de güzellik gerçeğinin önemli noktalarından bazılarıdır. Güzele güzelle karşılık hem dünyada hem de ahirette ayrı ayrı verilir. 3'e 148, 16'ya 30, 39'a 10. Kur'an böylece güzellik sergileyenlerin beklentilerini bir ütopyaya bağlamamıştır. Ölüm sonrasıyla kayıtlanmış bir ödülün insanın tekamülüne katkısı çok az olacaktır. Bununla birlikte güzele karşılığın en yücesi Allah katındadır. 3'e 14, 195, 13'e 29, 38'e 25, 40, 49. Bu yüzden Kur'an kendi bağlılarına şu duayı ettirir. Rabbimiz, bize dünyada da güzellik ver, ahirette de güzellik ver. Bakara 201. Kur'an'ın tiksindiği şey bu alemde güzellik ve mutluluk istenmesi değil, mutluluk ve güzelliğin sadece üç boyutlu alem şartlarıyla sınırlandırılmasıdır. Kur'an buna ahirette nasipsizlik demektedir ve bağlılarını bu nasipsizliğe sapmamak konusunda uyarır. 2'ye 200, 28'e 77. Çirkinliği güzelle değiştirme veya çirkinin ardından güzel sergileme, çirkinin sonuçlarını silip süpürür ki, bu da yaratıcı cömertliğin bir uzantısıdır. Bu yüzden Kur'an, insanı sürekli olarak çirkini güzelle değiştirmeye çağırır. Ra'd 22, 28'e 54, Hud 114, Furkan 70, Neml 11. Çirkine güzelle karşılık verme yeteneği en azı düşmanı en samimi dost haline getirebilir. Fussilet 34. Nihayet Kur'an güzel sıfatını şu kavramlara yüklemektedir. Güzel ödünç, güzel rızık, güzel imtihan, güzel örnek. Güzel örnekle kastedilen Hazreti İbrahim ve Hazreti Muhammed'dir. Onlar Allah'ı ve sonsuzluğu isteyenler için en seçkin örneklerdir. Ahzab 21, Mümtehine 4. Tevhid dininin iki büyük peygamberi model olarak gösterilirken seçilen sıfat ilginçtir. Güzel. Mükemmel, üstün, erişilmez, yararlı gibi değil de güzel. Demek olur ki tanrısal vahiy, rehberliği, mutluluğu, barış ve esenliği omurgasını güzelin oluşturduğu bir yapı içinde verecek örnekler istiyor. Güzel ve güzellik vahyin tüm değerlerinde olmazsa olmaz niteliktir. Bir başına ne hayır, ne iyi, ne de yararlı beklenen sonuca götürür. Tüm bunların güzellikle birleşmiş, kaynaşmış olması gerekir. Hazreti Peygamber'in üzerinde olduğumuz bu noktayı çok güzel örneklendiren bir davranışına dikkat çekmek istiyorum. Grek asıllı bir hanım olan Maria adlı eşinden doğan küçük oğlu İbrahim ölmüştü. Cenaze defnediliyordu. Mezar kazıcı işini bitirmek üzereydi. Hazreti Peygamber kazılan mezarı görmek istemişti. Mezara baktı ve kazıcıyı yanına çağırdı. Şöyle dedi ona. Mezarın hemen bitişiğinde bir yarık var. Onu kapat. Mezarcı şöyle konuştu. Ondan mezara ve mevtaya bir zarar gelmez. İşte bu söz üzerine Hazreti Peygamber, güzelin, estetiğin insan hayatındaki yerini ve dayanağını gösteren şu ölümsüz sözü söyledi. O yarık mezara ve mevtaya ne zarar verir ne de yarar sağlar. Bu doğrudur ama yaşayan insanların gözünü rahatsız eder. Tevfik el-Hakim, Muhammed aleyhisselam, 98-100. İlke muhteşem ve tartışılmaz bir biçimde konmuştur. İnsanın gözünü rahatsız etmemek gibi bir zorunluluk da vardır ve insan gözünün güzel görmek gibi bir hakkı vardır. Hayat, fayda ve zararın cenderesinde mahpus ve mahkum edilemez. Bu cenderenin üstünde ve ötesinde bir büyük değer vardır ki insan ondan ayrı yaşayamaz. Bu değer güzelliktir. Güzel ve güzellik bahsini kapatmadan bir noktaya daha değinmek istiyoruz. Kur'an'a göre Allah'a çağrı, güzellik üzere hatta en güzeli sergileyerek olmalıdır. Bu çağrı sırasında gerekirse mücadele de verilebilir. Ancak bu mücadelenin de en güzel olanla yapılması gerekmektedir. Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel olan neyse o yolla mücadele et. Şüphe yok ki Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir. Ve o gerçeğe kılavuzlanmaları da en iyi bilendir. Nahl 125. Ehli kitapla en güzel olan yöntem dışında bir yolla mücadele etmeyin. Onların zulme sapanları müstesna. Şöyle deyin. Bize indirilene de, size indirilene de iman ettik. Tanrımız ve Tanrınız bir. Ve biz ona teslim olanlarız. Ankebut 46. Muhsin sıfatı taşıyanların temel özellikleri de Kur'an tarafından sayılmıştır. Bunlar şöyle sıralanabilir. affetmek, öfkeye yenik düşmemek. 3'e 134, 5'e 13. Sabırlı olmak, 11'e 115, 12'ye 90. İyilik ve güzelliğin egemen olması için didinmek, 29'a 69. Sahip olduklarını paylaşmak, münfık olmak. Kullar ki sabredenlerdir, özü sözü doğru olanlardır, ilahi huzurda duranlardır, nimet ve imkanlardan başkalarını yararlandıranlardır, seherlerde bağışlanmak için yakaranlardır. Ali İmran 17. Dindar, sahip olduklarını paylaşır, dinci ise başkalarının elindekileri kendininkilere katmak üzere uğraşır. Ya münfık olacaksınız yahut da münafık. Dindar münfıktır, dinci münafık, ortası yok. Yani paylaşımcılığınız yoksa münafıksınız, Müslümanlığınız dindarlık kimliği değil, dincilik aracıdır. Münfık ve münafık kökleri aynı ama anlamları tamamen farklı iki kelime. Birincisi ışığın, ikincisi karanlığın en uç noktası. Münfık olmayanların yolu sonunda bir biçimde münafıklığa çıkar. Kur'an dilinin aşılmamış ustası İsfahanlı Ragıp, ölüm 502-1108, anıt eseri El-Müfredat'ın hem nifakı yani münafıklığı hem de infakı incelemiştir. Ve nifak için ölümsüz bir tanım vermiştir. Şöyle diyor. Nifak, dine bir kapıdan girip öteki kapıdan çıkmaktır. Ölümsüz Ragıp'ın bu tanımına dayanarak, ondan ilham alarak biz de bir infak tanımı verelim. İnfak, dine Allah rızasını kazanmak için girip, o rızayı elde etmek üzere sahip olduklarını paylaşmaktır. Paylaşmayan, dine girerken mümin olsa da zamanla münafıklaşarak dinden çıkar. Kur'an mealimizin Âl-i İmran suresi 17. ayetinde nimet ve imkanlardan başkalarını yararlandıranlar diye çevirdiğimiz kısmı, münfık sözcüğünün çoğulu olan münfikun kelimesinin karşılığıdır ve müminlerin sıfatı olarak kullanılmıştır. Münfık, infakı olan, infak ahlakını yaşayan demektir. O halde infak nedir? İnfak veya paylaşım. Kur'an'ın en hayati kavramlarından biri olan infak, pazar kurmak, malı satıp tüketmek anlamlarındaki nefak kökünden bir kelime olup, malı harcayıp tüketmek, harcaya harcaya yoksullaşmak demektir. Aynı kökten gelen ve Türkçe'de de kullanılan nafaka da harcanan miktar demektir. Kur'ansal bir terim olarak infak, hemen hemen bu sözcük anlamında kullanılmıştır. Bu kuransal yapısıyla infak, sahip olduğumuz mal ve imkanları onlara daha az sahip olanlarla aynı düzeye gelinceye kadar paylaşmak demektir. Kur'an'a göre infak, insana emanet edilmiş imkanların onların gerçek sahibinin yani Tanrı'nın iradesi yönünde ilgili yerlere tevdi edilmesidir. Mal ve imkan sahibi burada kendisinden önce başka birinin yönettiği bir emaneti kurtaran bir haleftir. Onun bir selefi vardı. Bir süre sonra yeni bir halef gelecek, o selef olacaktır. Kur'an, esrarlı kelam sanatını burada da göstererek şöyle diyor. Allah'a ve Resulüne iman edin. Sizi, üzerinde daha öncekilerin yerine buyruk sahibi yaptığı şeylerden başkalarına pay çıkarın. İçinizden iman eden ve infakta bulunanlar için çok büyük bir ödül vardır. Allah yolunda harcama yapmanıza engel ne var ki? Göklerin ve yerin mirası zaten Allah'ındır. Hadid 57'ye 7 ve 10. Kur'an'ın bu erişilememiş paylaşım anlayışı, Türk lirizminin ölümsüz ustası Yunus Emre, ölüm 1320, tarafından şu kısa dizelerde bir kez daha sonsuzlaştırılmıştır. Mal sahibi, mülk sahibi, nerede bunun ilk sahibi? Mal da yalan, mülk de yalan, var biraz da sen oyalan. Getirisi kesin ve çok karlı olan infakın safsaklanması, yine bir varlık kanunu olarak sadece doğacak kardan yoksun bırakmakla kalmaz, insanı tehdit ve tehlikeyle yüz yüze getirir. Kur'an'ın bu noktadaki uyarısı çok açık ve radikaldir. Allah yolunda harcama yapın, nimetleri paylaşın. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Bakara 195. Bu tehlike nedir? Nasıl bir şeydir? Kur'an bunu başka bir yerde çözmüştür. Nimet ve imkanları paylaşmanın safsaklanmasından doğacak tehlike bir acıklı azaptır. Buradaki azap sözüne bakarak paylaşımı safsaklamanın ahirette cezalandırılacak bir günah olduğunun düşünülmesi son derece yanlış olur. Kur'an, azapla sadece ahiretteki cezaları değil, dünyadaki ceza, bela ve tehditleri de kasteder. O halde infakın safsaklanmasının yaratacağı azap ve cehennem, dünya hayatında başlayıp ahirette devam edecek bir süreçtir. Dünyada sefalet, hastalık, kavga, terör, cinayet, ihtilal olarak başlar, ahirette oranın şartlarına özgü azaplarla devam eder. Kur'an şöyle diyor: altını ve gümüşü depolayıp da onları Allah yolunda harcamayanlara korkunç bir azap muştular. Gün olur, cehennem ateşinde onların üzerine lav dökülür de bununla onların alınları, böğürleri, sırtları dağlanır. İşte egolarınız için yığdıklarınız. Hadi tadın biriktirmiş olduklarınızı. Tevbe 34-35. Anlaşılan o ki, Kur'an'a göre mal ve imkanları kendi tek elinde tutup egoları için istifleyenler, bir gün bu biriktirdiklerini yiyip harcayamayacak bir ortamla yüz yüze gelecekler ve hayatlarını kendi elleriyle zehirlemiş olacaklardır. O gün geldiğinde hayat onlar için çok korkunç bir cehenneme dönüşecektir. Bu ayetin İslam düşünce tarihinde sahabe ile başlayan devrim çapında tefsirleri ve bu tefsirlerin vücut verdiği ibret dolu mücadeleler için bizim Maun Suresi tefsiri adlı eserimize bakılabilir. Tam bu noktada Kur'an bu olumsuzluğun adeta sebebi gördüğü bir zümreye gönderme yapmakta ve bu yaptığıyla insanlık tarihinde en büyük mucizelerden, isterseniz devrimlerden deyin, birini önümüze koymaktadır. Paylaşımı engelleyen olumsuzlukların altında bir biçimde talan ve yalanı dinleştiren zümre, yani din sınıfı vardır. Bu konunun ayrıntıları için bizim Kur'an'ın yarattığı Mucize Devrimler adlı eserimize bakılabilir. İnfakı safsaklayan zihniyetlerin temel niteliklerini tanıtan Kur'an, bir safsaklama gerekçesi daha veriyor. Paylaşmak istemeyenler, Allah'ın vermediğine biz mi vereceğiz, niye verelim? Allah dileseydi onlara da verirdi. Yasin Suresi 47. Türünden bahaneler ileri süreceklerdir. Kur'an üslubunun mahremi olanlar bu tanımının söylemek istediğinin şu olduğunu anlamakta zorluk çekmezler. Toplumda ve nihayet küremizde yoksulluğun sebebi Allah değildir. Yoksullar Allah'ın zulmüne veya öfkesine uğradıkları için değil, hakları gasp edildiği veya paylaşım işletilmediği için o haldedirler. Yani ortada Allah'ın insana zulmü değil, insanın insana zulmü vardır. Bu zulmü aşmak da insana düşmektedir. Bunun yolu ise zulme seyirci kalarak pasif zalim konumuna düşme yanlışından kurtulmak, zulme karşı savaşmaktır. Paylaşım konusunda kozmik ilke insanın düşündüğünün tam tersidir ve şudur: eğer paylaşmıyorsanız arttıkça daha mutsuz olursunuz. Türkmen sadeliği içinde mistik lirizmin zirvesine yükselen ölümsüz şiir devi Yunus Emre, gök kubbeye bu gerçeği de erişilmez bir güzellikte armağan etmiştir. Şöyle diyor: gitmez gönülden darlık, elde oldukça varlık. Artışın mutluluk getirmesi arttıkça paylaşmakla mümkündür. Arttıkça paylaşmayanların insanlık dünyasına en zehirli armağanı terör olmuştur. Kur'an insandan şunu istemektedir: İçindeki azalır korkusunu çıkarıp at. Mülk ve imkanın sahibi yaratıcının paylaştıkça arttıracağını bil ve bunun gereğini yap. Kur'an insanın derinlerindeki bu müthiş azalır korkusuna değinmekte ve insanı bu yıkıcı korkuya aşmaya çağırmaktadır. De ki: eğer Rabbimin rahmet hazinelerine sahip olsaydınız, o zaman da harcanır biter korkusuyla cimri davranırdınız. İnsan çok cimridir. İsra 100. Kur'an insanının münfık sıfatı her hal ve şartta faal olması gereken bir sıfattır. Bol zamanda, kıt zamanda, zorlukta, rahatlıkta, gece gündüz, gizli, açık. Dindarlar büyük imkanlardan büyük paylar çıkarırlar ama imkanları sınırlı olduğunda paylaşımı durdurmazlar. Sınırlı, hatta çok sınırlı imkanlardan da başkalarına pay çıkaranlardır onlar. Bakınız 3'e 134, 16'ya 75, 65'e 7. Kur'an, infakın ihtiyaçtan fazlasını vermek 2'ye 219 olması gerektiğini söyleyerek paylaşımda orta noktayı göstermektedir. Orta nokta dememiz sebepsiz değildir. Çünkü Kur'an çok istisnai zamanlarda uygulanacak en ileri noktayı gösterirken, paylaşımın komünist sistemlerdeki algılanışını bile aşan bir yaklaşımla şöyle demektedir. Allah rızıkta kiminizi kiminize üstün kılmıştır. Kendilerine fazla verilenler rızıklarını ellerinin altındakilere aktarıp da hepsi onda eşit hale gelmiyor. Allah'ın nimetini mi inkar ediyor bunlar? Nahl 71. Bu sarsıcı ifade rızıkta eşitlik istemekte, bu eşitliğin inkarını Allah'ın nimetini inkarla eş anlamlı tutmaktadır. Rızıkta eşitlik çok anlamlı bir tabirdir. Kur'an rızıkla gıdalanmayı kasteder. O halde Kur'an rızıkta eşitlik ilkesiyle temel insan haklarından biri olan gıdalanmanın evrensel ölçekte bir eşitlikle gerçekleştirilmesi gereğini mutlu bir insanlık için kaçınılmaz görmekte, bunun aksini yapan bir dünya düzeninin yaratıcının iradesine ters düştüğünü göstermektedir. Nahl 71, insan haklarının, sosyal adaletin ve sosyal demokrasinin 21. yüzyılda ulaşmaya çalıştığı en son noktanın altını çizmiştir. İslam dünyasının hayata, insana, toplumsal düzene ve paylaşıma böyle bakan bu kitabın getirdiği dinin neresinde olduğunu tekrar tekrar sormak ama biraz da sorgulamak gerekir. 5. ayrımın sonu, sayfa 89.